Çınaraltı. Sevgili dinleyiciler, bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Hepiniz bu programa hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, ilk çağlardan beri kurulmuş ve dağılmış birçok milli devlet ve imparatorluklarda olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de köle ve cari olarak esirlik müessesesi mevcuttu. İnsanların en tabii hakları olan hürriyetlerinden mahrum edilerek adeta mal gibi alınıp satılmaları, sahipleri tarafından her işte istedikleri şekilde kullanılmaları, hatta bazen hayatlarının bile onların elinde olması hakikaten insanlığa aykırıydı. Ancak İslamiyet esirlerin durumunu düzeltmiş, esirliği savaş köleliği savaş esirliğinin bir sonucuna bağlamış. Yani ancak savaş esirleri köle yapılır demiş. Ve tabii bu hukuku, bu kültürü tatbik eden Türk devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğu'nda da köleler işkenceden, baskıdan uzak, çok rahat ve güzel bir hayat yaşamışlardır. İslam dininin kölelerini sizin kardeşlerinizdir, çocuklarınızdır. Onlara kendi yediğinizi yedirin, kendiniz gibi barındırın emrine en çok Türkler uymuş. Esirlere şefkatle, merhametle muamele etmişler. Okutup yetiştirmişler, en yüksek devlet hizmetlerine kadar çıkmalarını sağlamışlar. Öyle ki Avrupa'dan, başka yerlerden çocuklarını köle olarak Osmanlı ülkesine satmak isteyenler çıkmış. O derece rahat etmişler Osmanlı Devleti'nde. Osmanlı Devleti'nde esirler, harpte ele geçen esirlerden yapılırdı. Bunların beşte biri devlete aitti, pençik. Bunlar evvela Türk'e vermek adıyla Türk köylerine dağıtılır. Bir iki yıl o köy evlerinde yetişirler, Türkçe öğrenirler, Müslüman olurlar. Türk-İslam kültürüyle yoğrulurlar. Sonra bir kısmı ileride Yeniçeri olmak üzere acemi ocaklarına, bir kısmı sipahi yani süvari askeri olmak veya saray hizmetine alınmak üzere Galatasaray veya İbrahim Paşa Sarayı ocaklarına, Enderun Mektebi'ne verilirdi. Buradan saraya alınanlar Enderun Mektebi'nde yetiştirilir, devlet hizmetine hazırlanırlardı. Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren hemen hemen bütün vezirler, sadrazamlar, kaptanı deryalar, defterdarlar, hatta valiler hep bunların arasından yetişmiştir. Tabi esirlerin alınıp satılması, kölelerin alınıp satılması da mümkündü. Esirciler ketüdası vardı sevgili dinleyiciler. Bu zat buna nezaret ederdi. Meşhur Itri Efendi mesela esirciler ketüdası idi bir zamanlar. Bunların alınıp satılması sırasında insanca şartlar altında yaşamaları sağlanırdı. Bu köleler yabancı ülkelerden, Kırım'dan, Kafkasya'dan veya Garp Ocakları denilen Cezayir, Tunus, Trablus'tan gelirlerdi. O esirler alınır satılırdı. Erkek esirler konaklarda aşçı, bahçıvan, seyiz, arabacı, sofracı, uşak vesaire gibi hizmet görürdü ve refah içinde yaşardı. Esnaf tarafından satın alınanlara çeşitli zanaatlar öğretilir ve bunlar ileride dükkan tezgah sahibi olurlardı. Gerek sarayın ve gerek konakların harem dairesinde cari olarak hizmet edenler, yani ev hizmetleriyle meşgul olanlar ise belli bir süre sonra 20-25 yaşına geldiklerinde uygun kimselerle evlendirilip çoluk çocuğa karışırlardı. Buna çırak etme denirdi. Yine harem dairelerinde hizmet eden hadım harem ağaları vardı. Bunlar da ak ağalar ve kara ağalar olarak ikiye ayrılırdı. Ak hadım ağaları çoğunlukla anadan doğma olarak erkeklikten mahrum kimselerdi. Öbürleri ise hadım edilmiş zavallılardı. Yalnız Osmanlılarda hadım etme gibi bir suç işlenmezdi. Büyük bir suçtu, cezası çok ağırdı. Bunlar Afrika'da iki kabile birbiriyle harp ederken yenilenlere bu korkunç işkenceyi reva görüyorlardı. Bir de bazı Hristiyan manastırlarında papazlar rahibelerin kontrolüyle görevli olan kimseleri, zencileri bu şekilde hadım ediyorlardı. Daha sonra bunlar Osmanlı ülkesine yolları düşüyordu ve bunlar harem ağası olarak kullanılırlardı. Bu ak hadımlar arasında çok büyük devlet adamları ve değerli kumandanlar yetişmiştir. Hadım Süleyman Paşa, Hadım Ali Paşa gibi. Bu zenci harem ağaları ise yine yüksek rütbelidir. Mesela vakıflar bunlara bağlıydı. Sarayda önemli mevkilere gelirlerdi. Darüssade ağası bu zenci harem ağalarından olurdu. Çok itibarlı kimselerdi sevgili dinleyiciler. Yani zenci veya hadım olması onun meziyetlerinin, istidatlarının ortaya çıkıp inkişaf etmesine engel olmamıştır. Osmanlı Devleti'nde zenci de olsa, hadım da olsa kendisine itimat edilmiş ve yüksek görevlere getirilmiştir. Ehliyeti ve liyakati varsa. Şimdi bakın, nerede Amerika'daki Kunta Kinte'ler, nerede Osmanlı Devleti'ndeki zenci harem ağaları. Defterdar İskender Paşa, Sadrazam Hüsrev Paşa gibi bazı kimseler genç köleler satın alırlar, konaklarında tahsil ve terbiyelerini itina ederek yetiştirirler, sonra devlet hizmetine verirlerdi. Bunlar arasından da ileri devlet adamları ve kumandanlar çıkmıştır. Hatta bu Hüsrev Paşa yaşlandığı zaman bunun aşçıbaşısını askere almak istemişler. Kura ona isabet etmiş. Hüsrev Paşa da demiş ki, benim demiş serasker demiş sadrazam hepsi benim kölelerimdir. Hiçbirini daha azat etmedim. Bu kadar devlet adamı benim kölemdir. Onlardan birini aşçıma karşılık bedel saysınlar. Ben yaşlıyım. Perhiz yapıyorum. Aşçımın yemeklerine alıştım. Başka aşçıya alışamam. Onun için aşçımın karşılığında bunları veriyorum demiş. Onun üzerine sükut etmişler. Hakikaten zamanın ileri gelen bütün devlet adamları hep Hüsrev Paşa'nın köleleriymiş. Henüz daha azat dahi edilmemişler. Düşünün, sadrazam olmuş Halil Rifat Paşa ama aslında Hüsrev Paşa'nın kölesi. Osmanlı Devleti esirliğin kaldırılmasına dair milletler arası anlaşma 1847 tarihinde imzaladı ve kabul etti. Bunun üzerine ülkede esir ticareti yasaklandı, esir pazarları kapatıldı. Köle ve cariye alım satımı böyle ticaret şeklinde yapılmadı. Ancak el altından tabii devam etti. Cumhuriyetin ilanına kadar kölelik devam etti. İçinde bulunduğumuz yüzyılın ortalarına kadar sevgili dinleyiciler, bilhassa İstanbul'da yaşlı zencilere rastlanırdı. Bunlar çocukluklarında Habeşistan'dan veya çevresindeki ülkelerden kaçırılmış, daha sonra devletin baş yerine gelip satılmış. Bazıları sarayda, bazıları konaklarda çalışırlardı. Vekil harç olarak, kalfa olarak, harem ağası olarak. Yaşlanınca bunlar bir kenara çekildiler. Sessizlik içinde ömürlerini tamamladılar. Bunların içinde gazetelerin kendisiyle mülakat yaptığı, röportaj yaptığı kimseler oldu. Hatıralarını yazanlar oldu. Hele mesela bunlar içinde bir Nadir Ağa vardı. Göztepe tarafında oturur. Orada ilk defa şişe sütçülüğünü bu Nadir Ağa Türkiye'ye getirmişti. Şişeler içinde pastörize süt satımını ve büyük bir servet elde etmişti. Bu zenci harem ağaları kendi aralarında bir yardım sandığı kurmuştu. Ve bu yardım sandığıyla muhtaç olan harem ağalarına ihtiyarlıklarında yardım ederlerdi. Böyle şefkatli, merhametli, yumuşak insanlardı. Yani tenleri siyah ama içleri beyaz idiler. Bilgili bir karı koca tiyatro gişesine sokulmuşlar. Bize de lütfen iki bilet veriniz demişler. Gişedeki memur sormuş. Romeo Juliet için mi demiş. Hayır efendim demiş. Karımla benim için. Vaktiyle bir gemi mehtaplı bir gecede seyrederken kaptan ve dümenci uyuyuvermişler. Başıboş teknede bir sahile gidip kuma oturmuş. Teknenin başındaki gözcü kaptan köprüsüne gelerek uyuyan kaptana Efendi kaptan uyan, Cem'e oturdu demiş. Uyanmış, kısık gözle bir yandan gözcü tayfaya bakmış kaptan. Ulan nereden anladın Cem'in oturduğu onu demiş. Tabii seyir sırasında tabi olarak bir iz bırakamayacağını düşünen gözcü, kendi anlayışına göre cevap vermiş. İşe dum da halka ol di. Filozof bir doktora sormuşlar, ne vakit yemeli diye. Doktor cevap vermiş, zenginler acıkınca, fakirler bulunca. Adamın biri garibandan, fakir fukaradan birisi evinin penceresinde düşünceli bir halde otururken sokaktan bir cenaze geçiyormuş. Cenazenin arkasından yakınları, ah sen göçtün artık, o gittiğin yer karanlık, kimsesiz, orada ışığın yok, yiyeceğin yok, giyeceğin yok, arayanın yok, soranın yok diye feryat edip ağlarlarken, bizim bu gariban ağzının yarısını eliyle kapayarak hanımına dönmüş. Hanım hanım dikkat et demiş, bu cenaze galiba bizim eve geliyor, koş kapıyı açıver demiş. Adamın bir tanesi cebinde fazla para yok, bir tek garsonun hizmet ettiği gariban izbe ucuz bir lokantaya yolu düşmüş. Lokantanın eşyası da perişan ve fakiraneymiş sevgili dinleyiciler. Adam garsonu çağırmış, bana bir tuzluk getirir misiniz demiş. Böyle deyince garson elini sağ cebine sokmuş, bir tutam tuz çıkarmış, tabağın kenarına koymuş. Biraz sonra da karabiber lazım olmuş. Bana biraz demiş, karabiber getirir misiniz? Bu sefer de garson elini sol cebine sokmuş, çıkardığı bir tutam karabiberi tuzun yanına bırakmış. Adam garsonun bu haline hayretle bakarken karşısındaki yemek yiyen birisi, aman aman demiş, sakın bu adamdan hardal falan isteyeyim deme. Vaktiyle ismi lazım değil, yolları çamur deryası olan bir memlekette bir adam caddenin orta yerinde bir başlık görmüş. Şu başlığı alayım diye davranırken bakmış ki çamur dizleri aşıyor. Bir sırık tedarik etmiş, sırıkla o başlığı yakalayıp havaya kaldırmış. Bir de ne görsün, o başlığın altında bir baş kımıldanıp duruyor. Haykırmış, yetişin demiş. Galiba burada demiş bir adam boğuluyor demiş. Yetişmişler, kazma kürek çıkarmaya uğraşırken çamurlar arasında başı beliren adam, aman demiş, elinizi çabuk tutun demiş, altımda bir de yağız at var demiş. Bir resim sergisinde pembe bir güneş tablosu var. Bir kadın bunu zevkle seyrediyor. Yanındaki adama sormuş, beyefendi demiş, acaba bu tablo demiş güneşin doğuşunu mu temsil ediyor yoksa batışını mı demiş. Yanındaki adam hemen, güneşin batışını efendim demiş. Kadın demiş ki, peki nereden anladınız demiş. Ressamı tanırım demiş adam. O mu size söyledi demiş kadın. Yoo demiş, sabahları öğlenden evvel yatağından kalkmaz, ancak yapsa yapsa güneşin batışını resmedebilir demiş. Kotrasıyla Afrika kıyılarında dolaşan varlıklı bir sporcu, güzergahındaki bir adanın tabii limanlarından birine sokulmuş ve demirlemiş. Biraz dinlendikten sonra bir gezinti yapmak üzere botuna atlayıp adaya çıkmış. Tam karaya ayak bastığında uzaktan kulağına, ben senin ne mal olduğunu biliyorum diye bir ses gelmiş. Allah Allah. Adam sesin geldiği istikamete doğru yürüdükçe aynı ses hep aynı şekilde devam etmiş. Adam hayretler içinde kalmış. Nihayet sesin geldiği yere sokulmuş. Bir de bakmış ki ağacın üzerinde ayağından bağlı fevkalade güzel bir papağan. Biraz sonra da ağaçlar arasından bir adam peyda olmuş. Sporcu adama bu papağan sizin mi diye sormuş. Adam benim demiş. Bu sefer sporcu satın almak istemiş. Adam satmamış. Sporcu ısrar etmiş. Ama demiş ben çok para veririm demiş. Ben bittim demiş bu papağanın güzelliğine hem de konuşmasına. Bunun üzerine papağanın sahibi demiş ki maalesef beyim demiş satamam demiş. Ama madem ki bu konuda ısrar ediyorsunuz bu papağanın erkeği de çok cinstir. O da güzel konuşur demiş. Bunun yumurtalarından iki tane size vereyim demiş. Herhangi bir kuluçkanın altına koyun yavru çıkarabilirsiniz demiş. Sporcu razı olmuş. Oldukça yüklü bir para ödemiş. Yumurtaları satın alıp oradan uzaklaşmış. Aradan epey zaman geçmiş. Sporcunun bir gün yine o adaya yolu düşmüş. Sahile çıkınca yine aynı ses, aynı şekilde kulağına gelmiş. Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Ben senin ne mal olduğunu biliyorum. Adam yavaş yavaş papağanın olduğu yere sokulmuş. Sokulmuş, tam yanına gelince bana bak kaltak demiş. Ben de senin ne mal olduğunu biliyorum. Yumurtaların birinden saksağın, ötekinden atmaca çıktı demiş. Evet, bugün de havadan sudan, dereden tepeden derken epey laf ettik, sizlere epey yorduk, başınızı ağrıttık. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola demiş eskiler. Böylelikle bir Çınaraltı programının da bu hafta sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmak ümidiyle hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.